Ayrım 6, sayfa 63. Ne yapmaya çalışıyordum ben? Betül gittikten sonra bir müddet koltuğuma çöküp düşündüm. İnsanın hoşlandığı kıza yaklaşımı için bundan daha iyi fırsat mı olurdu? Kız kapıma kadar gelmiş, bana her türlü şansı tanımıştı. Daha ne isteyebilirdim ki? Ne yani, ünlü bir yazar olmak suyun mecrasını değiştirmek imkanını vermiyordu ya bana. Betül'ün geçmişi değil, geleceği önemliydi benim için. Kimsenin maaşı hakkında hesap soramaz, kinayede bulunamazdım. Kıskançlık duygularım abesti. En azından kız bana bir rekabet ortamı tanımıştı. Kendime güveniyorsam bu şansı kullanmalıydım. Yerimde duramıyordum. Sonunda Betül'den özür dilemeye karar verdim. Şayet onun da bana karşı ilgisi varsa özrümü ve nedametimi kabul ederdi. Bu kez ben onun dairesine gitmeye karar verdim. Anahtarımı yanıma alıp doğru asansöre gittim. Kapısını çaldığımda kalp çarpıntılarına tutulmuştum. Beni nasıl karşılayacağını, yüz verip vermeyeceğini kestiremiyordum. Kapı açılmayacak gibi geldi. Bir daha zile dokundum. Nihayet kanat aralandı. Çatık kaşlarla yüzüme baktı. Ne istiyorsun diye sordu. Senden özür dilemeye geldim. Hatalıydım, affedersin. Kararsız kaldı. Sevinip hemen beni içeri davet etmedi. Anlaşılan epey kırılmış olmalıydı. Bir süre o vaziyette bakışarak kaldık. Beni içeri davet etmeyecek misin? Neden edeyim? Konuşacak çok şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Artık konuşacak bir şey kalmadı. Bilakis daha hiçbir şey konuşmadık. Ne hakkında? Önce duygularım, sonra da yazacağımız roman hakkında. Üstü kapalı da olsa pek çok şeyi kabullendiğimi itiraf etmiş sayılırım. Kırık nazarlarla pişmanlığımı aksettiren yüzüme bakmaya devam etti. Sanki zor karar veriyormuş gibi nihayet kapıyı ardına kadar açtı. Gir bakalım dedi. Kapıyı açarken yüz hatları biraz gevşemiş gibiydi. Kısmen dahi olsa tarafından affı şahaneye uğradığımı anladım. Şimdi sorunum gönlünü almaktı. Kapıyı kapatınca hemen ellerine sarıldım. Tiz ve sert bir sesle "Dokunma bana!" diye bağırdı. Betül diye inledim. Seni deliler gibi sevdiğimi hala anlamadın mı? Benimki bir hezeyan, kıskançlık krizi. Hayatında biri olduğunu bir türlü kabul edememenin yarattığı bir bunalım. Elimde değil, ne yapayım? Seni bebekte ilk gördüğüm andan itibaren tutuldum. Bunu anlamıyor musun? Kaç gündür kendi kendimle mücadele ediyorum. Çıldıracak gibiyim. Beter olursun inşallah dedi. Ama anlamıştım. Sesinin tonu affa uğradığımın deliliydi. Gerçekten kızgınlığı devam eden birinin edası değildi bu. Biraz kapris yapacaktı tabii. Ben de bunu hak etmiştim doğrusu. Hatta daha beterini de. Beni bağışladın mı diye sordum. Avuçlarımın içine aldığım ellerini bırakmamıştım henüz. O da ellerini kaçırmak için zorlamıyordu kendini. Çok bozuğum sana dedi. Biliyorum, sana kendimi affettirmek için her şeyi yapmaya hazırım. Yüzüme manidar bir şekilde baktı. Öyle mi? Aynen öyle. Her istediğimi mi? Evet, her istediğini. Bir daha kaba ve beni kıracak şekilde davranışlarda bulunmayacağına söz veriyor musun? Veriyorum. Romanı yazacak mısın? Evet. Güldü. O zaman ben de seni bağışlıyorum. Şimdi sevgilini öpebilirsin. Hoşafımın yağı kesilmişti. Hala giriş kapısının ardında ayaktaydık. Usulca belinden tutup yanağına bir öpücük kondurdum. Kaşları çatıldı yine. Şunun zoruna bak diye mırıldandı. Ayol, insan sevgilisini böyle mi öper? Adam gibi sarılıp dudaklarından öpsene. Sana her zaman bu şansı tanımam. Barışmamızın şerefini bir kerelik tanıdığım istisna bu. Kollarımı beline doladım. Cesaretlenmiştim. Kendime çekip sarıldım. Ve dudaklarımı Betül'ün ihtiraslı dudaklarıyla birleştirdim. Ağzındaki mentol rayihası hala kaybolmamıştı. Harika bir zevkti bu. Bulutların üstündeydim sanki. Ürkekliğim yavaş yavaş yok olmuş, güvenim yerine gelmişti. Ayrılamıyorduk. Aynı zevk ve heyecanı Betül'ün de duyduğunu anlamıştım. Kollarını usul usul boynuma da doladı. Ayakta tek bir ağacın gövdesi gibi birleştik. İçimdeki heyecan ve arzu dalga dalga bütün vücuduma yayılıyordu. Ellerim belinden hareketle sırtına kaymıştı. Önce sonra tüm vücudunda dolaşmaya başladı. Betül birden hafifçe beni iterek kollarımın arasından sıyrıldı. Bu kadarı yeter şimdilik. Daha fazlasına izin yok. Sevgilim diye inledim. Muhteşem bir yaratıksın. Çapkınca tebessüm etti. Sen de umduğumdan daha hızlıymışsın. Ama daha fazla hayale kapılma. Benim indimde henüz cezalısın. Seni kısmen affettim. Bütün kabahatlerini bağışlamış değilim henüz. Beni çok üzdün. Söz veriyorum sana. Bir daha asla seni üzecek bir şey yapmayacağım. Bakalım, göreceğiz. Elimden tuttu, beni salona doğru sürükledi. Gel oturalım. Betül'ün salonu sade farklı zevkli döşenmişti. Fakat gösterişli değildi. Zengin biri olduğunu, babasından kalan mirası yediğini söylemişti bana. Fakat ilk müşahedem evinin hiç de pahalı eşyalarla tefriş edilmediği merkezinde oldu. Fakat her şey zevkliydi ve yerli yerine oturtulmuştu. Büyük bir kanepeye sürükledi beni. Yan yana oturduk. O yan dönüp bir dizini altına alarak elimi tuttu. Yüzünde gülücükler saçan mutlu bir ifade vardı. Suratına bakarken bile içimin erdiğini hissediyordum. Betül'ün dairesi sanki benimkinden daha sıcaktı. Az evvel aşağıda giydiği kanarya sarısı hırkasını çıkarmış, üst düğmeleri aralık beyaz gömleğiyle oturuyordu. Belki biraz da öpüşmemizin verdiği heyecanla bakışlarım yine göğüs aralıklarına kaymıştı. "Uslu otur, yaramazlık yok," dedi şakacı bir sesle. "Elimde değil, aklım başımdan alıyorsun," diye mırıldandım. Kendimden emin bir şekilde gülümsedi. Kendinden emin bir şekilde gülümsedi. "Bu da hiçbir şey değil. Seni deli divan edeceğim, havaları uçuracağım." "Hiç şaşmam, yaparsın." Birden ciddileşti Betül. "Çalışmaya ne zaman başlayacağız?" diye sordu. "Ne zaman istersen. Zaten beynimde yeni bir romanın kurgusu vardı. Ona başlamak üzereydim. Şimdi onu bırakıp seninkini yazarım." "Mükemmel. Anlaştık." Şımarık şımarık yüzüme baktı. Sol elinin işaret parmağını alt dudağıma değdirerek üzerinde dolaştırırken aynı edayla mırıldandı. Sesi bir kedinin miyavlaması gibi sokulgan ve cana yakındı. "Bugün başlayabilir misin canımın içi?" Usul usul parmağını öpüyordum. "Dur, o kadar acele etme. Taslağı bir kere daha gözden geçirmeliyim," dedim. "Neden? Beğendiğini söylemiştin." "Evet, ama bir daha okumalıyım. Taslak hep üç kişi arasında geçiyor. Bu yeterli değil. Romana renk ve muamma katacak başka kişiler ve yan olaylar eklemeliyiz." Birden "Hayır," diye itiraz etti. Bana öptürdüğü parmağını elimden bırakmadan yüzüne baktım. "Neden? Hepsi üç kişi arasında geçen bir roman okuru sıkabilir. Ne istersen, yine de tempo ve gerilim sağlayabilirsin." İtirazına bir anlam verememiştim. "Fakat," diye söyledim, "romanın daha akıcı bir kurgusu olmasını istemez misin? Unutma, onu sen yazacaksın. Ama fikir benim. Ben hep o üç kişi arasında devam etmesini istiyorum. Oyun bozanlık yok. Taslağa sadık kalmalısın. Yaptığı anlamsız bir kapriste ama o an fazla itiraz şansım yok." "Nasıl istersen," diye söylendim. Rahatlamış gibi uzanıp yanağıma bir öpücük kondurdu. Ben de cesaretlenip elimi beline dolamak istedim. Yarı şaka yarı ciddi elime vurdu. "Uslu dur, sana yaramazlık yok," demiştim. "Söyle bakalım şimdi, öğleden sonra başlıyor muyuz?" "Nasıl yani, birlikte mi?" diye sordum. "Ne sandın? Sen yazarken ben de yanında olmak istiyorum. Hem sayfayı okumak zorundayım. O niye? Beğenmezsem değiştirme hakkım olmalı." Güldüm. "Roman 5-6 ay sürer. Ayrıca benim çalışma saatlerim hiç belli olmaz. Bazen sabahın köründe, bazen de gecenin herhangi bir saatinde kalkar yazarım. Benim için fark etmez. Beni de uyandırırsın." "Dalga mı geçiyorsun? Gece 3'te uyandığımda aşağı gel diye sana telefon mu edeceğim?" Hayretle bana baktı. "Ya çok safsın ya da beni kızdırmak için böyle konuşuyorsun. Roman bitinceye kadar yanından ayrılacağımı mı sanıyorsun?" Dehşete kapatarak yüzüne baka kaldım. "Ne yani? Bütün roman süresince birlikte mi yaşayacağız? Yoksa şikayetin mi var? Buna çok sevineceğini sanmıştım." Kulaklarıma inanamadım. "Doğru mu söylüyorsun? Birlikte mi olacağız?" "Niye bu kadar şaşırdın?" "Ben yazacağın her şeyin gerçeğe uygun olmasını istiyorum. Madem ki beni romanın kahramanlarından biri olarak model seçtin, o halde o kadının sevgi ve aşkını sana yaşatmalıyım." "Benle alay etme," dedim. "Bu kadarı da fazla. Yüreğime mi indireceksin?" Muzip muzip gülümsedi. "Bu sabah sen banyoda duş alırken yatak odana kaçamak yaptım. Yatağını inceledim. Yeterince büyük. Seni de alır, beni de. Neredeyse zevkten bayılacaktım. Bu şahane bir teklifti. Kalbim delice atmaya başlamıştı. Sonra birden aklıma geldi ve bütün şevkim bir anda kırıldı. O bu işe ne der?" diye sordum. "Bozulmaz mı?" Sorumu garipseyerek yüzüme baktı. "O da kim?" "Tonguç. O ne karışırmış bana?" Afallayarak mırıldandım. "Arkadaşın değil mi? Beraberliğimize bozulmaz mı? Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. Benim hayatım bana aittir ve dilediğim gibi yaşamakta hürüm." Dudaklarıma aldığım bu cevabı yadırgayarak büzdüm. "Tabii," dedim. "Karar sana ait. Ama itiraf etmeliyim ki yakışıklı bir adam." Betül birden irkilerek geri çekildi. "Nereden biliyorsun?" derken sesi çok tiz çıkmıştı. "Dün karşılaştık ya." "Nerede?" "Hadi numara yapma," dedim. "Sen de beni gördün. Ama görmezliğe geldin." Betül sapsarı kesilmişti. Hafiften titrediğini hissettim. "Hayır, ben seni görmedim." "Boşuna inkara kalkışma. Ayrıca artık benim için önemli de değil." Kendini toparlayan Betül, "Asıl sen bana numara yapıyorsun," dedi giderek. "Niye numara yapayım? İstersen üzerlerinizdeki giysileri bile tarif edebilirim." "Et öyleyse." Sırtında gri bir eşofman vardı. Markasını bile anımsıyorum. Sergio Tacchini, arkadaşında da parlak lacivert olanlardan Tonguç'un Mercedes'ine binip gittiniz. Beti benzi sararmıştı Betül'ün. "Nerede gördün bizi?" diye sordu. "Rumeli Hisarı'nda. Arabayı set üstüne bırakmıştınız. Doğru muymuş söylediğim?" Betül cevap veremedi ama bir hayli bozulduğunu hissediyordu. Peki sen neredeydin? Oradaki çay bahçesinde. Bir süre öylece düşünceli kaldı. Neden sonra seni gördüğümü nereden çıkardın? Onu sakinleştirmek için vurdum duymazlığa geldim. Hadi yapma Betül dedim. Önemli değil, tesadüf karşılaştık işte. Niye bu kadar büyütüyorsun? Ben seni görmedim ama. Tamam görmedin. Demek ben yanılmışım, kabul ediyorum. Sustu. Fakat bütün neşesi kaçmıştı. Belli ki Tonguç'u görmem onu rahatsız etmişti. Fakat niye bu kadar tepki verdiğini anlayamıyordum. Hala avucumun içinde tuttuğum parmağını geri çekti. Gözleri buğulandı. Bir an konuşacak gibi dudakları aralandı. Sonra fikrini değiştirerek konuşmaktan vazgeçti. Ne oldu dedim. Niye bu hadiseyi büyüttün? Hafifçe yutkundu. Sana gerçeği anlatmam lazım diye fısıldadı. O hadise artık bitti. Hangi hadise? Tonguç onun defterini kapattım. Neden? Artık ona tahammül edemiyorum. Bitti işte. Ani bir karar galiba. Öyle sayılır. Sebebi gerçi beni ilgilendirmez ama nedenini sorabilir miyim? Hoş birine benziyordu. Yakışıklı, zengin ve de havalı. Uzaktan baktığımda itiraf edeyim ki sizleri birbirinize yakıştırdım. Hoş bir çift oluşturuyordunuz. Her şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Bu doğru fakat seni birden böyle karar almaya sevk eden bir sebep olmalı. Melül melül yüzüme baktı. Var tabii. Hala anlamıyor musun? Neyi? Seni seviyorum. Bu gerçek birden başıma dank etti. Elimde olmadan seni tanıdıktan sonra aramızda mukayeseler yapmaya başladım. Sen çok farklı birisin. Sıcak, yumuşak, sokulgan ve de sevecen. Tek kusurum biraz kıskanç olman. O da önemli değil. Bana bakışların bile farklı. Senin yanındayken kadınlığımı daha iyi anlıyorum. Ruhumda devamlı fırtınalar yaratıyorsun. Müşfik ve anlayışlısın. Nazımı, kaprisimi çekiyorsun. Sana yaramaz bir çocuk gibi şımarabiliyorum. Bu anlayış ve yaklaşım onda hiç görmedim. Bu senin doğanda var ve hiçbir zaman kaybolmaz. Adeta bu beklemediğim itiraf karşısında şaşkına dönmüştüm. Elini kavrayıp dudaklarıma götürdüm. Bunları işitmek beni dünyanın en mutlu erkeği yaptı. Sevgilim diye fısıldadım. Ben de bebekte ilk karşılaştığımız andan beri sana tutuldum. O tesadüfün hayatımın akışını değiştireceği sanki içime doğmuştu. Sana ancak şimdi itiraf ediyorum. Betül mutlu bir şaşkınlıkla yüzüme bakıyordu. Hislerimi anlamış olması gerekirdi. Neden hayret ettiğini kavrayamadım. O akşam yemeğini benim dairemde yiyecektik. Betül de dediğini yaptı ve plastik bir poşetin içinde gecelik ile terliklerini alarak benimle birlikte daireme indi. Mutluydum ve aynı apartmanın içinde birlikte yaşamaya başlamanın önünde sonunda çıkaracağı dedikodular hiç umurumda değildi. Nasıl olsa birileri birlikte yaşamaya başladığımızı görecekti ama ikimiz de aldırmıyorduk buna. Sana ne hazırlayayım diye sordu. Keyiften dört köşe oldum. Galiba evde bir kadının olmasının en güzel yanlarından biri de buydu. Yemek pişirmek derdinden kurtuluyordum. Omlet ve makarnaya ne dersin? Onlar bekar yemeği. Üstelik sağlığa da zararlı. Sebze pişirmemi ister misin? İstemez misin? Evde sebze yok ki. Başını salladım. Bu gece idare edelim. Yarın seninle alışverişe çıkarız, tamam mı? Oldu dedim. O mutfağa giderken ben de çalışma odama yollandım. Kendimi hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim. Hayatımın gidişatı sanki bir anda değişmişti. Şimdiye kadar gördüğüm dünyanın en güzel kadını ile tanışmış ve bir hafta içinde onunla yaşamaya başlamıştım. Üstelik aramızda bir aşk ilişkisi doğmuştu. Betül'ü çılgınlar gibi seviyordum. O da bana tutulmuş ve Tonguç'u hayatından silmişti. Lakin içimden bir his Tonguç'tan bu kadar rahat kurtulamayacağımızı söylüyordu. Hiçbir erkek kolay kolay Betül gibi bir kızı bir kalemle silemezdi. Tonguç mutlaka onu yeniden elde etmek için savaşacaktı. Öyle yapması gerekirdi. Masama otururken hala zihnim Tonguç'la meşguldü. Acaba Betül niye beni tercih etmişti? Eski sevgilisini görmesem bu sorunun üzerinde fazla durmazdım. Ama adamcağız yakışıklı, zengin ve hoş bir adamdı. Yani bir kadının tek kalemle silip atacağı biri değildi. Ne şöhretli ve tanınmış bir yazar olmam, ne de Betül'ün az önce yukarıda sıraladığı tercih sebepleri beni seçmesi için yeterli gelmedi birden gözüme. Ben de hali vakti yerinde bir adamdım. Fakat asla onun kadar yakışıklı biri olmadığım gerçekti. Belli olmaz diye fısıldadım kendi kendime. Kadınlar garip yaratıklardı. Bazen biz erkeklerin fazla önemsemediği bir yığın özelliği bir tercih sebebi yapabiliyorlardı. Gülümsemekten kendimi alamadım. Betül nedense kafasına taktığı bir cinayet romanını bana yazdırmak istiyordu. Fil hakika benim janrım değildi ama sadece şu bir hafta içinde yaşadıklarımızı kaleme almamı istese herhalde mükemmel bir aşk romanı çıkardı. Masaya oturup Betül'ün taslağını önüme çektim. Yeniden okudum. Büyük bir ciddiyetle ve bu kez önem vererek. Sevgilimin istediklerini yerine getirmek için oldukça zorlanacaktım. Tuhaf bir cinayet öyküsüydü. Bir kadın aşığıyla birleşecek, kocasını öldürüyordu. İşin özü buydu. Basit, sıradan ve belki binlerce kere kaleme alınmış, kanıksanmış bir hikaye. Üstelik romanın üçlüsünün karakter özellikleri fazla belirtilmemiş. Neden açıklanmamış, ham ve gizemi olmayan bir hikaye. Betül bunu allayıp pullamamı, kişilerin belirginleşmesini ve en önemlisi sonunda da adaletin gerçekleşmemesini istiyordu. Bir defa bu roman tekniğine aykırıydı. Benim türümün okuru sonunda daima iyilerin mükafatlandırılmasını, kötülerin de cezalandırılmasını isterdi. Bu değişmeyen bir kuraldı. Okur psikolojisinin gereği, polis romanları insanların toplum içindeki bunalımlarından kaçma yoluydu. Kendilerini o starlarda ayrı bir dünya ararlar, adaleti ve o romanın iyi kahramanı yerine koyarak bizzat uygulama isteğine kapılırlardı. İyi hoştu da, Betül'ün romanında adaletli tecelli ettirecek kahraman yoktu. Tebessüm etmekten kendimi alamadım. Niye sırıtıyorsun diye sordu. Başımı taslaktan kaldırıp kapının eşiğinde de duran sevgilime baktım. Mutfaktan çıkıp kapının önüne gelişini duymamıştım. Kendimi alamayarak gülümsemeye devam ettim. Fakat dedim, bu romanın iyi karakteri yok. Şimdi farkına vardım. Ne olmuş yani, olamaz mı? Hayatım, bu roman tekniğine aykırı. Her polisiye romanın bir de doğruluğu, adaleti temsil eden, okurun desteklediği dürüst kişiye ihtiyacı vardır. Benimkinde yok. Ne Mansur'u var ama diyecek oldum, sözümü kesti. Ben öyle istiyorum diye yüzünü somurttu. Ayrıca söylediğin pek geçerli de değil. Benim romanımda iyi adam da var. Hangisi diye sordum. Öldürülen koca. İyi de o sonunda ölüyor. Adaleti o nasıl tecelli ettirsin? Katili kim bulacak? Bu tür romanlarda daima katili sonunda ortaya çıkaran bir kahraman olmalı. Alınmış gibi beni süzdü. İyi bir yazarsın ama kesinlikle gerçekçi değilsin diye mırıldandı. Hoppala. Şimdi ne anlama geliyor bu söylediğin? Tabii ya. Etrafına bir baksana. İşlenen her cinayetin faili bulunuyor mu sence? O zaman benim yaratmaya çalıştığım konunun ne esprisi kalır? Sonunda katili yakayı ele verirse çok sıradan bir roman olmaz mı? Bak kendin de itiraf ettin. İşin tekniği bu dedin. Sana kalırsa sonunda iyiler kazanacak. Hep bu düzeni savunmaya alışmışsın. Oysa benim hikayemde kötüler kazanacak ve kitap çok daha gerçekçi olacak. Koltuğuma yaslandım, kapının eşiğinde duran Betül'e baktım. Saçma diye mırıldandım. Değişmeyen altın kuraldır bu. Sonunda daima iyiler kazanmalı. Aslında senin tezin saçma. Gerçek olan kötülerin kazandığı. Bu toplumu anarşiye teşvik eder. Kötülüğe prim verir. Bana çok ters geldi. Yine de sen benim istediğim gibi yazacaksın değil mi? Kararsız kalmıştım. Ne cevap vereceğimi kestiremeden başımı kaşıdım. Betül'e yeniden aramın açılmasını ve bir itilaf çıkmasını istemiyordum. Garip bir kızdı sevgilim. Bazen çok anlamsız şeyleri rahatlıkla mesele yapıyordu. Oysa ne güzel bir beraberliğin ilk adımlarını atmış gibiydik. Sonunda bunu yeniden düşünmeliydim diyebildim. Hayır, düşünmeni istemiyorum. Ana plana sadık kalacağız. Senden tek istediğim olayları bölüm bölüm akıcı ifadenle kaleme alman. Benim beceremediğim bu. Şayet romanı birlikte yaratacaksak aynen böyle yapmalıyız. İtirazımın pek yararı olmayacağını anlamıştım. Fakat son bir kere daha şansımı denemek istedim. En ikna edici ses tonunda fısıldadım. Bak Betül dedim. Her yazar yaratıcılığını bir şekilde romana aksettirir. Ya kurgusuyla, ya sağladığı tempoyla, ya da yarattığı karakterlerdi. Romandaki kişiler benim değil, onları sen beyninde şekillendirip kişilik vermişsin. Ben onlara uzağım ve sözümü kesti. Bu sorun değil. Sorun olmaz olur mu hiç? Onların duygusallığını benim yaşamam lazım ki roman inandırıcı olsun. Ama yine müdahale edeyim, sözümü kesti. Yanına niye geldiğimi sanıyorsun? O karakterleri bizler canlandıracağız. Şaşkın şaşkın yüzüne baktım. Bizler mi, nasıl yani? Romanın iki kahramanından biri ben, biri de sen olacaksın. Dur biraz. İyi anlayamadım. Betül gülümsedi. Ben model olarak kullanmak istemedin mi? Beni model olarak kullanmak istemedin mi? İşte romandaki kötü kadını ben canlandıracağım. Bir kahkaha attım. Galiba beni yanlış anladın diye söylendim. Bu bir film seti ve sen de bir aktris değilsin. Film çevirmiyoruz. Sadece hayali bir olayı kaleme almaya çalışıyoruz. Böyle düşünüyorsan hata ediyorsun. Neden? Şayet romandaki kişileri gerçek hayatın bir parçası olarak yazmaya gayret ediyorsan, bence onları tamamen yaşayan, capcanlı insanlardan yaratmalısın. Ben öyle biriyim ve katil tipini baştan çıkarıp cinayeti teşvik için elimden geleni yapmalıyım. Gülmeye devam ettim. Üzgünüm ama ne yazık ki senin kişiliğinde hiç de bir katil tipi görmüyorum. Sorun da bu ya, masum ve samimi görünüyorum. Ama seni cinayeti teşvik edecek birini oynamalıyım. Dalga geçer gibi sordum. Pekala, ben kim oynayacağım? Katili mi yoksa senin kocanın mı? Bir an ciddi ciddi düşündü. Bilmiyorum, henüz karar vermedim dedi. Sence hangi tipe daha uygunum? Kocamı dedi önce. Sonra oynatacağı oyuncuyu dikkatle seçmeye çalışan bir film yönetmeni gibi etrafında dolaşıp beni incelemeye başladı. Kararsız bir ifadeyle, mükemmelen bir katil de olabilirsin diye mırıldandı. Neden olmasın? Betül'ün bu halini çok yadırgamıştım. Roman işini sanırım kafasında fazla büyütüyordu. Delisin sen dedim. Hızlıca o da bana gülümsedi. Senin için sorun yok dedi. Kocamı da katil de oynasan fark etmez. Zira ikisi de roman gereği beni kullanacaklar. Benimle tatlı aşk dakikaları yaşayacaklar. Senin istediğin de bu değil mi? Aptal aptal yüzüne baka kaldım. Artistik kabiliyetini bilmem ama Betül'ün yemek pişirme yeteneği tek kelimeyle mükemmeldi. Gerek omlet ve gerekse makarna harikaydı. Yemekte birer bardak şarap içmeyi teklif etmiştim fakat reddetti. Yazmaya başlayacağım için ayık olmam gerektiğini söylüyordu. Oysa bir kadeh şarabın hiçbir sakıncası olamazdı. Yine de onun bu çocuksu heyecanını anlayışla karşılayıp ısrar etmedim. O sofrayı kaldırırken ben de yardımcı olup kirli tabakları makineye yerleştirdim. Saat 9'a yaklaşırken çocuklar gibi heyecanını saklayamaz olmuştu artık. Ben istemeden Nescafe yapıp masama getirdi. Tütün kesemi ve iki temiz pipomu masada hemen ulaşabileceğim bir yere koydu. Tablamı temizledi. Sesini hiç çıkarmadan gözlerimin içine bakarak etrafında fır dönüyordu. Dayanamadım. Nihayet bilgisayarımın kapağını açtım. Kuzu gibi sessizce karşımdaki Marokken koltuğa oturup ayaklarının altına topladı. Bakışlarının üzerinde hiç almıyordu. Genellikle çalışırken yalnız olmaya alıştığımdan odadaki varlığını yadırgıyordum. Bunu anlamış gibi merak etme dedi. Seni kesinlikle rahatsız etmem. Mevcudiyetimi fark etmezsin bile. Sadece ne dedim. Romana nasıl başlayacağını merak ediyorum. Henüz bilmiyorum, düşüneceğim. Hala beyninde bir başlangıç sahnesi yok mu? Hayır, yok. Sustu. Bilgisayarımı çalıştırdım. Yeni bir dosya açtım. Düşünmeye başladım. İtiraf edeyim ki yazmaya isteksizdim o an. Sırf Betül istiyor diye masaya oturmuştum. Tabii en önemlisi sevgilimin taslağının bence yetersiz ve bayat bir konu olmasıydı. Sanki bir mecburiyeti yerine getirmek için yazacakmışım gibi zor bir hisse kapılmıştım. Elim bir türlü tuşlara gidemiyordu. Sonunda zoraki de olsa bir başlangıç buldum. Daha ilk satırı yazarken Betül müdahale etti. Nasıl bir giriş yapacaksın? Ne tasarladın? İçimden bir yahavre çekmek geldi. Ama onu kırmak istemediğimden mırıldandım. Önce kızla olanı sokakta karşılaştırmayı düşündüm dedim. Betül hemen olmaz dedi. Neden? Etkileyici bir giriş değil. Ya siz olsanız nasıl bir giriş düşünürdünüz hanımefendi? Daha tesirli, okuru heyecana boğan, satırları yutarcasına okuyacağı bir şey. Mesela bir seks sahnesi. Son derece erotik. Baştan çıkarıcı, nefes kesici bir şey. Gülümsedim. Ben bir polisiye roman yazarıyım. Genellikle aşk ve erotizme dayalı sahneleri pek yazamam. Coşkuyla homurdandı. İstersen yazarsın. Bence roman öyle başlamalı. Bu defa çapkınca tebessüm ettim. Ama yazabilmek için birinin bende o duyguları yaşatması lazım dedim. Gözlerimin içine alaycı bir şekilde bakarken ben burada niye varım diye fısıldadı. Damarlarındaki kanın akışı bir anda hızlanıverdi sanki.